Ayrım 5, sayfa 48. Bu vaka Haziran ayına doğru hasattan az önce geçiyordu. Avlu tarafında pencereler ağır kumaş perdelerle örtülüydü. Halbuki Tuna üzerine açılanlarda pencerenin yarısını örten hafif perdeler vardı. O sabah şafak yaldızı beyazlığını camlara döktüğü zaman kokulu tütsülere rağmen hava nargile dumanlarıyla ıslanmıştı. Anam bir pencereye gitti, açtı ve taze havayı derin derin içine çekti. Onun yanında Kira ile ben bataklıkları ve Söğüt ormanını aydınlatan şafağı seyrediyorduk. Sonra birden davetlilerine dönerek anam, "E artık dostlarım," dedi. "Cümbüş bitti. Yatma zamanı geldi." O anda avluya düşen ağır bir vücudun çıkardığı gürültü bize bir ürperme geçirdi. Az sonra kapı sürgüsünün ve menteşelerin gıcırtısı işitildi. Anam haykırdı. "Kaçın, duvardan atladılar." Baba ile oğul kapıyı vururlarken davetliler ihtiyatkarlıkla unutarak aşağıda kendilerini yapağa şilteler bekliyormuş gibi iki pencereden atlıyorlardı. Çalgıcılar herkesten evvel sıvıştılar. Ötekiler ileri atlamak hususundaki tavsiyeye rağmen onları kışlarından itiyorlardı. Birkaç saniye içinde ev boşalmıştı. Misafirler kumlu kıyıda birbiri üstüne yuvarlanıyorlardı. Fakat Cümbüş'ün izlerini saklamaya gelince bunu akla geçirmek bile beyhudeydi. O zaman anam cesurca kapıyı açmaya gitti. Derhal saçlarından tutarak yere yıktılar onu. Abim de Kira'yı aynı şekilde yere attı. Bense ablamın bu kadar zalimce tekmelendiğini görmekten çılgına dönerek bir nargileyi aldım ve abimin kafasına indirdim. Kira'yı bıraktı, elini kanayan başına götürerek benim üzerime atıldı. 20 yaşlarındaydı ve çok kuvvetliydi. Doyuncaya kadar ağzımdan burnumdan kan getiresiye dövdü beni. Bu esnada anam tam manasıyla tepelenmişti. Elbiseleri parça parça, vücudu yarı çıplak bir halde ve bayılmış olmasına rağmen babam hala vuruyordu. Abim kanlı başını yıkamaya gitti. Kira bir sürmeye doğru koşarak elinde bir hançerle geldi. Fakat gözlerimizin önündeki korkunç manzara karşısında dehşetle durakladık. Babam kim bilir hangi misafirin kaçarken düşürdü, tahta ökçeli bir sandalı eline almış, ökçesiyle bir çare anamın yüzüne habire indiriyordu. Kadının ancak kolları hafifçe kımıldıyordu. Kana bulanan yüzü baştan başa bir yaraydı. Kira vahşi adamı arkasından vurmak için ilerledi. Sendeledi ve düşüp bayıldı. Babam onu kaldırdı ve yatak denilen bir döşekliğe fırlattı. Kapısını sürgüledi. Beni de başını bir çevreyle saran abimin muhafazasına bıraktı. Sonra anamı sırtlayarak avluya çıktı. Bir iki dakika sonra Bodrum'un ağır kapağının bir çare kadının üzerine gürültüyle düştüğünü ve onu bir mezar gibi örttüğünü işittim. Babam içeri dönünce sıkılmış yumruklarıyla gözlerini açarak üstüme yürüdü. Son saatimin çalmış olduğunu sandım. Fakat bana dokunmadı ve dedi ki, "Demek öyle. Abinin kafasını yardın. Ablan olacak paçavra da beni öldürmek istiyordu. Pekala, şimdi hepinizin işi bitmiştir artık." Mumları söndürdüler ve beni götürdüler. Avludan geçerken bodrumun kapağına bir göz attım. İki halkayı birbirine bağlayan kalın asma kilit kaçmayı imkansız kılıyordu. Zavallı anamın yaralar bereler içinde ölmeden o korkunç mezara sokulduğunu, öbür tarafta Kira'nın döşeklikte kederinden çırpındığını düşünerek hıçkırıyordum. Dışarıda gün aydınlanmıştı. Türk gömürcüler arkalıkları sırtlarında ve sivri uçlu sopalar koltuklarında limana doğru işe gidiyorlardı. Ya ben nereye gidiyordum? Babamın evine geldik. Beni derhal çırakların körlenmiş baltalar, makaslar ve taşçı kalemlerini üzerinde biledikleri taşı çevirmeye memur ettiler. Etrafımda karma karışık bir şekilde meşe, ıhlamur ve kavak kütükleri, tekerlek dingil başlığı, tekerlek parmaklığı, ispiti, ok gibi dağınık araba parçaları, talaş ve yongalara gömülmüştü. Öğleye kadar bana yiyecek bir şey vermediler. Çalışmaya alışkın olmadığımdan bitkin bir halde yere yıkıldım. Abim beni kırbaçladı ve ihtiyar hizmetçi kadın bana yemek namına ekmek, zeytin ve su getirdi. Fakat en azeni herkesin nezareti altında bulunduğumu, kaçmanın imkanı olmadığını anlamıştım. Öğleden sonra yine çarkı çevirmeye başladım. Takatim kesilince abim geliyor, bacaklarıma tekmeler savuruyordu. Onunla babası deri önlükler kuşanmış olarak bütün diğer işçiler gibi ciddi, suratları asık, kaşlar çatılmış bir halde, aletlerin çıkardığı gürültüyle kısa emirler ve izahlardan başka bir şey işitilmeyen bir hüzün havası içinde çalışıyorlar, gidip geliyorlardı. O akşam beni penceresi parmaklıklı bir odaya kapadılar. Orada, yere atılmış bir hasırın üstünde ve ışıktan mahrum olarak bütün geceyi ağlamak ve benden daha bedbah olan iki sevgili vücudu düşünmekle geçirdim. Ertesi gün aynı şekilde geçti. Babamın vahşiliği, dövülmüş ve hasta bir halde kapatılmış iki kadını öylece bırakmaya kadar varır mı diye düşünüyordum. Akşam olunca daha az ağlamaya ve ne olursa olsun kaçmaya karar verdim. Avluda muhtelif boyda merdivenler ve kapatıldığım odada kaba işlenmiş bir sürü tekerlek tahtaları bulunduğunu fark etmiştim. Hakikatte bunlar hürriyetim demekti. Hizmetçi kadın bana ekmek ve peynirin ibaret akşam yemeğini getirdi ve kötülükle dedi ki, "Eviniz buradan daha iyiydi değil mi ha? E ne yapalım, hayat yalnız zevk-ü sefadan ibaret değildir. Cefa da vardır, ha ha ha." Ve beni kapadı. Derhal uyumuşum. Uyandığım zaman henüz geceydi. Uyanık durdum ve anamın kanlı yüzünü hatırlayarak ağladım. Sonra horozlar ötmeye başladı, şafağın söktüğünü gördüm. Ev derin uykudaydı. Çabucak pencereyi açtım. Bir tekerlek tahtasının yardımıyla pek de kalın olmayan demir çubuklardan ikisini ayırdım. Avluda bir kütüğün üstünde saplı bir balta gördüm. Çıkarıp aldım. Küçük bir merdiveni koltuğumun altına yerleştirdim. Ve duvardan aşmak için bir başka merdivene tırmandım. Bir kere kendimi dışarıda bulunca liman yolunda bacaklarımın var kuvvetiyle koşmaya başladım. Üstünde evimizin keder uykusuna daldığı hendeğin eteğine vardığım zaman gün daha yeni ağrıyordu. Kaçarken daima yukarıdan aşağı inmeye alışkın olduğu yokuşu tırmanmaya koyuldum. Yukarıya çıkınca kalbim çarparak merdiveni dayadım. Pencereye vurarak camları parçaladım. O zaman bir anlık kuvvetli bir heyecandan sonra döşekliğinden haykıran Kira'nın tatlı sesini işittim. "Sen misin Dragomir?" Sevgili ablacığımın hapsedildiği döşekten beni çağırdığını işitince ürperdim ve aykırdım. "Benim, sizi kurtarmaya geliyorum." Pencereden içeri atlayıp sürgüyü çektim. Kira rengi uçmuş, yüzü ağlamaktan şişmiş, boynuma sarıldı ve hızla sordu. "Ya anam, ya anam?" Onu bodruma kapadılar. "Oradan çıkarıp kaçalım." Evin kapısı kilitlenmişti. Bir pencereyi açarak avluya atladım. Baltayla halkaları kırdım. Kira peşimde olarak merdivenden bodruma indim. Bir küf ve çürümüş sebze kokusu burnuma çarptı. Çünkü 2-3 aydan beri artık kimse bodruma inmiyordu. Kaplumbağalar ağır ağır yürüyorlardı. Kuş yumurtalarından az daha büyük olan yumurtaları duvarlar boyunca sıralanmıştı. İşte 48 saatten beri anam bu çöplüğün ortasında yaşıyordu. Aşağı indiğimiz zaman onu yüzü esasen parça parça olan elbisesine sarılmış bir halde bulduk. Yapışkan, merdivenden çıkmasına yardım ettik. Dışarıda güzel anamızın almış olduğu manzara karşısında bir din kurbanının önündeymişiz gibi ayaklarına kapandık. Bir gözü sargılar altında saklanmıştı fakat patlamış burnu, çatlamış dudakları, pıhtılaşmış kanla örtülü yüzü ve göğsüyle kalan tarafların şiş içinde olmasından bu gözün ne halde olduğuna hükmolunabilirdi. Elleri de kan içindeydi ve bir parmağı ezilmişti. Bizi kaldırdı ve boğuk bir sesle dedi ki, "Her şeyden evvel kaçmaya bakalım. Yanınıza biraz yiyecek alınız." Odaya girdik. Burada alelacele yıkandılar ve kanaatkârane giyindiler. Anam içimdeki para ve mücevheratla birlikte çekmecesini yanına aldı. Merdiveni içeriye çektikten ve bunca misafirlerin kaçmış oldukları pencereyi kapadıktan sonra sırttan ağır ağır indik. Sonunda ev sahibesinin de buradan geçmesi mukaddermiş. Bir saat sonra Kazasu yolunda buğday tarlaları içinde tamamıyla kaybolmuş bir haldeydik. O zamanlar Tabya denilen iki tebeciğin karşısında anam durdu. Orada bizi yol tarafından gizleyen iki tabyanın arasında çimenlere oturduk ve anamız bize aşağı yukarı şunları söyledi. "Çocuklarım, babanızdan her fenalığı beklerdim ama beni tepelemeden suratımı böyle berbat etmesini beklemezdim. Sol gözüm patlamış bir haldedir. Benim için bu ölümden de beter. Allah nasıl köste bir aydınlıktan uzak yaşamak için yaratmışsa, beni de vücut ağızları için yaratmış, toprak içinde yaşamak için gerekli her şeye malik olan köstebek gibi, sade zevk ve safa hayatını yaşamak için her şeye sahiptim. İnsanların zoru beni içimde kaynayan hayattan başka bir hayatı yaşamaya mecbur ederse kendimi öldürmeye ahdetmiştim. Bugün o ahdi düşünüyorum. Sizden ayrılıyorum. Evimizden uzakta kendimi tedavi edeceğim. Gözümü kurtarmaya ve bütün çirkinlik izlerini yok etmeye muvaffak olursam yaşayacağım. Siz de beni göreceksiniz. Gözüm kör olmuşsa bir daha beni göremeyeceksiniz. Size söyleyeceklerim şunlardır. Sen, Kira, eğer tahmin ettiğim gibi faziletli bir hayat, Tanrı'dan gelen ve severek tatbik edilen faziletli bir hayat yaşamak meylini duymuyorsan, kuru ve zoraki bir şekilde faziletli olma. Tanrı ile alay etme ve seni yarattığı gibi ol. Zevk ve safa ehli ol. Hatta yosma ol. Fakat kalpten mahrum olmayan bir yosma. Böylesi daha iyi. Sen de Dragomir, faziletli bir adam olmayacaksan ablan ve anan gibi ol. Hatta bir hırsız ol ama kalbi olan bir hırsız. Çünkü kalpsiz adam, çocuklarım, yaşayanların yaşamasına mani olan bir ölüdür. Babanızdır. Şimdi güneş ufuktan 3 mızrak boyu ininceye kadar şu bulunduğumuz yerde kalacaksınız. Yağmur yağarsa veya yıldırım düşerse ağaçların altına sığınmaya gitmeyin. Şu tepecikte gördüğünüz uyuğa gizlenin. Akşama doğru 2 atlı adam buraya gelerek sizi himayelerine alacaklar. Bunlar kardeşlerimdir. Kalp sahibi ve sözünün eri 2 adam. Sizi şimdi onların yanına götüremem çünkü henüz çocuksunuz. İstemeyerek onları ele verebilirsiniz. Eğer 2. saatinden evvel gelmezlerse kasabaya dönün ve abone olduğum aşçıya benim namıma söyleyin. Sizi misafir etsinler. Fakat kardeşlerim sizi almaya gelinceye kadar odanızdan dışarı çıkmayın. Size bir tavsiyede daha bulunacağım. Vücutlarımız korkunç hastalıklar yatağıdır. Hamdolsun ne ben ne siz bu acıları tanımadık. Fakat bunlar vardır ve bu illetlere tutulanlar sayısızdır. Mesut anlarınızda onları hatırlayın ve her sene paranızın bir kısmını bu hastaların tedavi edildiği hastanelere verin. Kardeşlerimin işini size çok para bırakıyorum. Bunları söyleyerek çekmecesinden 2 yüzük çıkardı, ipek bir mendile sardı ve Kira'nın koynuna sakladı. Bizi uzun uzun öptü ve kukulatalı mantosuna sarınarak gitti. 30 adım kadar uzaklaştığı zaman bize döndü, ellerini dudaklarına yapıştırdı. Kolunu yukarı kaldırarak şahadet parmağı ile bize gökyüzünü gösterdi, sonra sırtını çevirdi ve kayboldu. Kira'ya ne demek istiyordu diye sordum. Gökyüzünde görüşürüz demek istiyordu sevgili kardeşim, cevabını verdi. Anamı bir daha görmedim. Yalnız kalınca açlığımızı unuttuk, yorgunluk ve güneşin sıcaklığı bizi uykuya daldırıncaya kadar birbirimize sarılarak ağladık. Uyandığımızda korkunç bir hadisenin geçtiği, artık bu dünyada olmadığımız hissini aldık. Bir kabus içinde miydik? Yoksa o ana kadar olan hayatımız bir rüyadan mı ibaret olmuştu? Bir türlü bilemiyorduk. Önümüzde bir koza tarlası, boğucu bir meltemin hafif esintisi altında bize kokusunu gönderiyordu. Ve kelebekler, yusufçuklar, yaban arıları, iştirak etmediğimiz neşeleriyle durmadan bizi taciz ediyorlardı. İkindi vakti geldi, ufka doğru inen güneş parmaklığını kaybediyordu. Endişelendik ve anamızın kaybolduğu taraftaki yolu gözetlemeye koyulduk. Bir tabyanın üzerine çıktık ve kaza su yolunda bir toz bulutu yükseldiğini gördük. Birkaç dakika içinde tozu dumana katarak 4 nala gelen 2 atlı göründü. Ürktüm ve mutarit takırtısı kulağıma gelen nalların altında çiğnenmekten korkarak aşağı indim. Fakat Kira beni takip etmedi. Tepenin üzerinde ayakta, hafif etekliği dalgalanarak mendiliyle işaret veriyordu ve 2 adam hızla geldikleri zaman sevincinden haykırdı. Gelenler atlarını başlıklarından tutarak tarlaya girdiler. Hayvanların ağzından gemi çıkardılar. Yol tarafından onları gizleyen 2 tabyanın arasında otlamaya bıraktılar. Kira süratle sırttan indi, başını sıkan tülbenle çıkardı. Güzel altın saçları omuzlarına yayılmış, karşımızda 2 sık meş ağacı gibi iri, yarı duran meçhul amcalarımızın ayaklarına kapandı. Bunlar 40-50 yaşlarında, biri ötekinden daha genç görünen, aynı boyda dev cüsseli 2 adamdı. Deri hizasından kırpılmış başlarında sarıklar vardı. Aşağı sarkan sakal ve bıyıkları ağızlarını örtüyordu. 2 gözlerinin içi işleyen dayanılmaz fakat açık ve samimi bakışları vardı. Kıllı elleri ayı pençesine benziyordu. Boyunlarından diz kapaklarının altına kadar kendilerini saran kebeleri içinde şeytan gibi kapkaraydılar. Bir an bize seyrederek öyle dimdik durdular. İki masal kahramanı karşısında bulunduğumu sanan ben ayaktaydım. Kira ayaklarına kapanmıştı. Sonra paltolarını çıkardılar. Türk usulü giyinmiş olduklarını gördüm. Yelek, şalvar, kırmızı yünden geniş kuşaklar fakat bilhassa hakiki haydutlar gibi dizlerine kadar silahlı olduklarını görünce dehşete düştüm. Kısa namlulu çakmaklı tüfekler omuzlarına asılmış, tabanca ve bıçaklar kuşaklara sokulmuştu. İşte o anda Kira'nın müthiş hırsı bir yıldırım gibi patladı. Bu iki kuvvetli adama bir ricada bulunmakla bizzat intikamcı ihtirasına kurban olan bir aileyi mahvetti. İki adamın yaşlısı Kira'yı kaldırdı ve ellerini omuzlarına koyarak gözlerine baktı. Yüzünü kaplayan kıl ormanı kıpırdadı, gülümsediğini tahmin ettim. Gözlerinde daha sarih bir tebessüm belirdi. Madeni ve kalın bir sesle dedi ki, "Küçük kız, söyle bana hangi dili daha iyi konuşursun, Türkçeyi mi, Rumcayı mı, Rumenceyi mi?" Kira inanılmaz bir cüretle gözlerine bakarak cesaretle, "Rumence yiğidim," cevabını verdi. "Ya adın ne senin?" "Kira." "E öyleyse Kiralina, seni dayı gibi öpüyorum. Ama kirazların yavuklu sıfatıyla ısıracak adama ne mutlu." Onu öptü ve kardeşine doğru itti. Sonra beni öperek, "Ya sen aslan Dragomir, amma da korkmuşsun ha, benzin atmış," dedi. Tüfeğini paltosun üzerine yatırarak ilave etti, "Yoksa sakallarımız mı ürküttü seni?" Bunu söyleyerek kendini çimenler üzerine bıraktı ve beni yanına oturttu. Cevap vermeye cesaret edemiyordum. Israr etti. "Söyle Dragomir, korkuyor musun yoksa?" "Evet," dedim utanarak. "Neden korkuyorsun?" "Silahlarınızdan. Çok silahınız var." Bir kahkaha attı. "Ha ha ha, aslan Dragomir'im. İnsanın Allah'la ve kulların adaletiyle arası iyi olmayınca ne kadar silah olsa azdır. Fakat sen daha küçüksün. Bunları anlamazsın." O lahza Kira kendini dizüstü yere attı, dua ediyormuş gibi ellerini birleştirdi ve haykırdı. "Ben bunları anlıyorum." "Neymiş o anladığım bakalım Kira Kiralina?" "Gül fidancığı." "İnsanların fena olduklarını ve senin onları cezalandırdığını anlıyorum." "Aferin Kiralina," diğerlerini çırparak bağırdı. "Yoksa yürüyeceğin bikin mi besliyor?" "Haklı ve mukaddes bikin." Bu sözleri söylerken paltonun üstünde yatan ağır tüfeği kaldırdı, öptü ve haykırdı. "Hemen bu akşam bunu babamın göğsüne boşaltacaksın. Kardeşin de abimi aklayacak. Bizi terk eden anamız namına yalvarırım. Bunu yapın. İki öksüzün intikamını alın. Sizin köleniz olurum. Beni de beraber götürürsünüz." Dayı tüfeğini elinden aldı, suratı asıldı ve dedi ki, "Kira, Allah seni kadın yaratmakla hata etmiş. İntikamdan bahsederken seni zorla öpen bir çapkına sopa çektirmek istediğini sanıyordum. Halbuki sen zaten kafamıza koyduğumuz bir şeyden bahsediyorsun. Ateşe gaz döküyorsun." Ve kısa bir sükuttan sonra, "Söyle bakalım cehennem yavrusu, bu akşam babanın kafasını patlatıldığını görünce dehşetli korkmayacak mısın?" Kira gözleri açılmış ve ateş gibi kızarmış olarak cevap verdi. "Ellerimi kanına batıracağım ve bununla yüzümü yıkayacağım." Dayı kaşlarını çattı ve bakışlarını batan güneşin koruna daldırdı. Ağlamaklı bir çobanın uzaktan gelen kaval sesini dinliyormuş gibiydi. Sonra kardeşiyle Rumca konuşmaya başladı. Daha anlaşılmaz bir hale getirmek için kelimelerin yarısını yutuyordu. Etrafımızda atlar koyun gibi uslu otluyor ve aksırıyorlardı. Bir yandan gece kararan iki tabyanın arasına iniyordu. Susuyorduk. Havanın serinliği Kira'yı ürpertti. Amca alçak sesle konuşurken iki paltoyu aldı ve bizi örttü. Tamamıyla karanlık basıncaya kadar öylece kaldık. O zaman iki adam ayağa kalktılar. Yaşlısı ablama dedi ki, "E öyleyse Kira Kiralina, tatlı nefesli yılan, kahpe kızı, dediğin olsun. Arzun kanımı kaynattı. Bu akşam çaresine bakacağım. Bunun için sen ve kardeşin bize olta vazifesini göreceksiniz." Kira dizini bükerek onun elini öptü. Ben de öteki adamın elini alarak onu taklit ettim. O bana sordu, "Dragomir, sen de intikam istiyor musun?" "Babamla abimden nefret ederim," dedim. Yaşlısı atına atladı ve kireyi kaldırarak yanlamasının önüne oturttu. Küçüğü de beni atının sağrısına aldı ve kendisine bir kayışla bağladı. Tarladan adi yürüyüşle geçtiler. Fakat yola çıkınca birincisi mahmuzlarıyla ata dokundu. At dört nala kalktı. Biz de 20 metre geriden gidiyorduk. Bir sigara tüttürecek kadar zaman böyle konuştuk. Sonra kasabanın kenarına gelince sola döndüler ve doğru bir hatla Tuna'ya inen bir yola girdiler. Fantastik bir dört nal birkaç dakika bana beni şeytanın götürdüğü hissini verdi. Yolu gümüşleyen nefis ay ışığı altında Kira'nın paltosundan fırlayan saçları çözülmüş bir öreke gibi rüzgarda dalgalanıyordu. Az sonra biz sırttan inmeye başladık. Nehrin pırıltılı şeridi göründüğü zaman iki at çılgınca hızlarını hafiflettiler ve nihayet birden bir söğüt kurusu kenarında durdular. Evimizden ve limandan yaya olarak bir saat mesafede Katagats denilen yere gelmiştik. Orada attan inmeden iki adam birbirlerine yaklaştılar ve anlamadığım birkaç kelime konuştular. Sonra yaşlı olanı iki parmağını ağzına soktu, uzun ve keskin bir ıslık çaldı. Biraz durduktan sonra çok kısa iki ıslık daha. Bilhassa sonra uzun beyaz sakallı bir ihtiyar Türk söğütler arasından çıktı. Yemenilerini sürükleyerek yaklaştı ve kollarını göğsü üstünde kavuşturarak bir temenni etti. Dayılarım Türkçe bir merhaba İbrahim ile mukabele ettiler. İhtiyar atları dizginlerinden tuttu, biz de onu takip ettik. Söğütlerin öte yanında Tuna'ya karşı su basmalarını aşındırdığı kulübesi vardı. İstakoz tutmak ve bostan ekmekle geçiniyordu. Üçüncü işini kolayca tahmin edersiniz. Hayvanları sazdan yapılmış bir sundurma altına bağladı ve kulübesine girdi. Büyük dayı kısa bir müddet onunla içeride görüştü. Sonra yalnız çıktı. Kira'yı kollarına aldı ve hızlı adımlarla yola koyuldu. Kardeş de beni kucağına alıp onu takip etti. Bizi böyle küçük çocuklar gibi taşıyarak iki adam nehir boyunca limana doğru ilerlediler. Ayakları ıslak toprağa gömülüyordu. Adımları altında kuru dallar çıtırdıyordu.